Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraati ile dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarım Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 6 Mir 1400 Hicri Kameri 21 Safer 1443 ve Miladi 28 Eylül 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi hocası Sayın Doktor Abbas Karaşi ile Pakistan'ın Afganistan'da terör örgütlerinin bulunmasından endişesi üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İran'da bilim temelli ekonomi, kalıcı tır ve sağlık bülteni isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran'da koronavirüs ile mücadelede güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı. İran, Amerika'ya tepki göstererek Washington'un yorum yapma yetkisi yok dedi. Hatipzade, kuzeybatı sınırda tatbikat yapmanın bir egemenlik meselesi olduğunu söyledi. İran ve Venezuela arasındaki büyük swap anlaşmasının ilk sevkiyatı yapıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington ile ilişkilerde en soğuk seviyeye ulaştık dedi. Ve Hamas, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma çağrısında bulundu. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkede COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada ise son 24 saatte 239 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 11.701 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 119.888'e, vaka sayısı 5.559.691'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 6.124'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 4.988.109'a ulaştığı ifadesi kullanıldı. Şu ana kadar 36.908.191 kişiye ilk doz korona aşısı, 15.824.520 kişiye ikinci doz aşı yapılırken toplam aşı sayısı 52.732.711 doza ulaştı.
İran Gümrük Genel Müdürü Teknik İşler Yardımcısı Mehdad Cemali Ervanagi bu sabah 2 milyon doz Sinopharm aşıdan oluşan 59. korona aşı sevkiyatının yapılmasıyla birlikte ithal edilen aşı miktarının 73 milyon dozu aştığını söyledi. Muhabirimizin verdiği habere göre Mehdad Cemali Ervanagi bugün yaptığı bir röportajda ithal edilen bu miktardaki korona aşısının Çin Sinopharm aşısının 35. sevkiyatı olduğunu belirterek 73.348.606 doz aşı teslim edildi dedi. İthal edilen aşının Sağlık Bakanlığı yetkililerine eksiksiz olarak teslim edildiğini ifade eden Ervanagi, programa göre 10 milyon dozluk Johnson & Johnson ve Pfizer aşı kargosunun bir kısmının bu hafta ülkeye geleceğini kaydetti. İran gümrüklerince yayınlanan istatistiklere göre bu yılın 6 Şubat'ta 22 Eylül'e kadar en yüksek aşı ithalatı 63.726.396 doz olmak üzere 35 sevkiyatla Çin Sinopharm aşısı ile ilgili oldu.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Amerika'nın İranistan Cumhuriyeti'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğine ilişki açıklamasını reddederek İran'ın nükleer tesisine yönelik terör eylemlerine kanamayan ülkeler bu tesislerdeki denetimle ilgili yorum yapma yetkisine sahip değiller dedi. Salı günü bir heyet başkanında Moskova'ya giden İslami gazetecilere verdiği demeçte Rusya 4+1 grubunun bir üyesi ve bugün Rus tarafıyla nükleer anlaşma hakkında konuşacağız ifadesini kullandı. İslami devlete ait Rus atom şirketi başkanı Alexey Lihachev ile görüşmek üzere bugün Moskova'ya inişinde İran Büyükelçisi Kazım Celali, Büyükelçilik üyeleri ve Rus devlete ait atom şirketinin yetkilileri tarafından karşılandı. İslami Moskova ziyareti sırasında İran Atom Enerjisi Kurumu ile Rusya Atom Şirketi arasındaki son gelişmeleri ve işbirliğine görüşecek.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Kuzeybatı sınır bölgelerinde tatbikat yapılmasının tüm bölgenin barış ve istikrarı için yapılan bir egemenlik meselesi olduğunu belirterek, Siyonist rejimin sınırlarımıza yakın konumlanmasına tahammül etmeyecek ve güvenliği için gerekli gördüğü her türlü tedbiri alacaktır dedi. Bir muhabirin Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın medyada yaptığı açıklamalarla ilgili sorusuna cevap veren Hatipzade, İki taraf arasında en üst düzeyde ve saygın bir iletişim ve ilişki varken bunu bu şekilde ifade etmek şaşırtıcıdır diye belirtti. Bu bağlamda ve diğer ilgili konularda İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlarının New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sınır sıralarında yaptığı görüşmede ciddi ve ayrıntılı istişarelerin yapıldığına değinen Hatipzade, bu görüşmelerin uygun bir ortamda sürdürülmesi kararı alındı ifadesini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman herhangi bir toprak işgaline karşı olduğunu belirten Hatipzade, ülkelerin toprak bütünlüğüne ve uluslararası kabul görmüş sınırlara saygı gösterilmesi gereğini vurgularken, aynı zamanda iyi komşuluk gözetilmesi, tüm komşular tarafından dikkate alınması beklenen en önemli konulardan biridir değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ülkemizin kuzey-batı sınır bölgelerinde gerçekleştirildiği tatbikatlara da işaret ederek bu bir egemenlik meselesidir ve tüm bölgenin barış ve istikrar için yapılmıştır. Elbette İran İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimin sınırlarına yakın varlığına müsamaha göstermeyeceği ve bu bağlamda kendi ulusal güvenliği için gerekli gördüğü her türlü tedbiri alacağı açıktır diye ekledi.
İran İstihbarat Bakanlığı bir terör grubunun liderinin öldürüldüğünü ve kilit unsurlarının tutuklandığını duyurdu. İstihbarat Bakanlığı'na göre İran güvenlik güçleri istihbarat faaliyetleriyle bölgede kaos ve savaş çıkaran yabancı devletlerin işbirliğindeki bir terör örgütünün elebaşısının öldürüldü. Söz konusu terör örgütü unsurlarının da İran içinde sabotaj operasyonları gerçekleştirmeyi amaçladığı anlaşılıyor. Operasyonun detayları ve bu terör örgütünün elebaşının da ölüm anı bu akşam İran Radyo Televizyonu'nun haber bölümlerinde Bin Bıçak başlığıyla hazırlanan belgeselde anlatılacak.
Irak Kürdistanı İslami Birlik Partisi Genel Sekreteri, Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri ile görüşmesinde Irak Kürdistanı bölgesi ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki dini ve kültürel ortaklıklar, tek bir İslam milletinin gerçekleştirilmesi için işbirliği alanlarını güçlendirmek için kullanılabilecektir dedi. Irak Kürdistan İslam Birliği Partisi Genel Sekreteri Selahattin Muhammed Bahauddin bugün Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Hamid Şehriyari ile görüştü. Hamid Şehriyari söz konusu görüşmede Irak Kürdistanı bölgesinin İran İslam Cumhuriyeti ile dini ve kültürel ortak noktalarına atıfta bulunarak bu ortaklıklar tek bir İslam milletinin gerçekleştirmesi için işbirliği alanlarını güçlendirmek için kullanılabilir dedi. Şehriyari açıklamasında ayrıca İran İslam Cumhuriyeti ile Irak Kürdistanı arasında din, kültür ve hizmet turizmi alanında işbirliğinin geliştirilmesinde kullanılabilecek mükemmel kapasiteler bulunmaktadır dedi. İslam ümmeti arasında her zaman etnik, dini veya kültürel farklılıklar olmuştur. Ancak bu farklılıklarda ahlaki ilkelerde dikkate alınmalıdır, diyen Şehriyari, ayrıca bazı İslam ülkeleri tarafından Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirilmesi konusunu da eleştirerek şöyle dedi. İslam ümmeti arasındaki bölünme her zaman Siyonist rejimin ana politikası olmuştur ve bu rejim kuruluşundan bu yana İslam dünyasında bölünme yaratmak için her türlü çabayı göstermiştir.
İran parlamentosundaki Kudüs Şerif Kurtuluş Direnişi grubunun başkanı Erbil'deki Siyonist oturumu kınarken Irak'ta Kürtler, Kürdistan bölgesinin Siyonistler için güvenli bir sığınak olmasına izin vermeyecek dedi. Ahmet Hüseyin Fallahi, Irak hükümetinin de kınadığı Siyonist İsrail'e uzlaşma konusunda Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen Siyonist toplantıyı eleştirirken, Irak Kürdistanı'nın bazı aşiret liderleri yıllardır Amerikalılara yeşil ışık yakıyor. Amerika ordusunun bölgeye yerleştirilmesini ve Siyonist rejim liderlerinin de bu bölgeye seyahat etmesini kolaylaştırdılar dedi. Fallahi dolayısıyla Irak Kürdistan bölgesinde Siyonist rejim için bu tür toplantılar ilk kez düzenlenmiyor. Ancak Kürdistan bölgesinin izzetli ve gayretli halkı bazı aşiret liderlerinin Siyonist rejimle keyfi olarak uzlaşma arayışına girmesine izin vermiyor dedi. Fallahi özellikle direniş cephesi ve değerlerinin bu bölgede büyüdüğünden ve Irak Kürdistan halkı için Haşr-ı Şabi gibi devrimci güçler ve harem savunucuları tarafından güvenliğin kazanılmasından beri kendilerine endişe, direnişe borçlu biliyorlar. Direniş güçlerin bölgedeki bazı liderlerin sapkın hamleler yapmasına izin vermediğinin de farkındalar dedi.
İran Dışişleri Bakanı'nın özel siyasi işler baş danışmanı, Suriye halkına yönelik baskıcı yaptırımların kaldırılması gereğini vurguladı ve uluslararası toplumu Suriye halkın içinde bulunduğu kötü duruma dikkat etmeye çağırdı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın Irak ve Suriye özel temsilcisi Bayan Hilde Haraldstad bugün İran Dışişleri Bakanı özel siyasi işlerden sorumlusu üst düzey danışmanı Ali Asgar Hacı ile Suriye gelişmeleri hakkında telefonda görüştü. Söz konusu telefon görüşmesinde Ali Asgar Hacı, Suriye halkına yönelik baskıcı yaptırımların kaldırılması, uluslararası toplumun Suriye halkının acılarını dikkate alması, ülkenin her yerindeki sakinlere insani yardımın ulaştırılması, Suriye'yi yeniden inşa etmesi gerektiğini ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmeleri için şartların bir an önce sağlanması zaruretinin altını çizdi. İranlı yetkili Suriye hükümetine uygulanan yaptırımları insani yardım dağıtılmanın siyasallaştırılmasını ve ülkenin yeniden inşasını Suriye halkın içinde bulunduğu zor durumu ağırlaştıran bir faktör olarak suçladı ve hepsinin kaldırılması çağrısında bulundu. Norveç Dışişleri Bakanlığı özel temsilcisi de İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye krizinin özellikle Astana süreci çerçevesinde müzakereleri kolaylaştırma ve siyasi çözüme yönelik çabalarını takdirle karşılarken Norveç'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan bir üyesi olarak özellikle Anayasa Komitesi çerçevesinde siyasi süreci teşvik ettiğini söyledi.
İran ve Venezuela arasındaki büyük bir swap anlaşması kapsamında dün Venezuela sularına 2.1 milyon varil İran gaz kondensan sevkiyatı yapıldı. Reuters'in iki güvenilir kaynağı ve tanker navigasyon istatistiklerine dayandırdığı habere göre SUVAP olarak İran Ulusal Petrol Şirketi tarafından Venezuela'nın PDVSA petbasanına tedarik edilen 2.1 milyon varil gaz kondensant sevkiyatı ise bu hafta boşaltmaya başlandı. İran Ulusal Petrol Şirketi ve Venezuela'nın söz konusu firması Amerika'nın iki ülkeye yönelik yaptırımlarına rağmen Venezuela'nın ağır petrolü ile İran gaz kondensantını takas etmek için orta vadeli bir sözleşme üzerinde anlaştılar.
Türkiye'nin en doğusundaki İran sınırında bulunan 80 bin antipersonel mayının temizlenmesine başlandı. Çalışmalar 4,2 milyon metrekarelik bir alanda 30 Eylül tarihinden itibaren başlanacaktır. Proje için 18,6 milyon euro tahsis edilecek. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi tarafından kara mayınların temizlenmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Küçük Ağrı Dağı eteklerinde bulunan İran sınırında bu bağlamda tören düzenlendi. Vali Hüseyin Engin Sarı İbrahim törende yaptığı konuşmada mayınların insani açıdan endişe verici olduğunu belirterek mayınlar sınır sahalarımızda güvenlik konusunda hareket kapasitemizi de kısıtlamaktadır dedi.
Erdoğan Washington ile ilişkilerde en soğuk seviyeye ulaştık ifadesini kullandı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında S-400 krizi bitmek bilmiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta CNBC News'e verdiği röportajda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı üzerine ABD'nin F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını durdurmasına ilişkin konuşan Erdoğan, hangi ülkeden, hangi seviyede ne tür savunma sistemi aldığımıza kimse müdahale edemeyecek dedi.
Kusura bakmasın. Ben de şunu söyleyeceğim. This is what I'm going to say in return. Kim paylaşacak? Who is going to share our security risks? Kendisi temin edemezse, how are we going to take the necessary measures for security risks? Are we going to keep on expecting deliveries of weapons from the countries that wouldn't give us those weapons or those defense systems?
Don't you trust your own air force?
CNBC kanalı Erdoğan'ın açıklamalarını meydan okuma olarak yorumladığı Amerika Birleşik Devletleri'nden ise karşılık gecikmedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta temaslarda bulunduğu sırada CNBC News'e verdiği demeç Ankara-Washington hattında tansiyonu bir anda yükseltti. Erdoğan'ın Rusya'dan ikinci S-400 hava savunma sistemini satın alabileceğinin sinyalini vermesi üzerine ABD'den konuyla ilgili açıklama geldi. Yunan devlet televizyonuna konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu konunun iki ülke arasındaki ilişkiye zarar verebileceğini söyledi. Yunan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400'lerle ilgili açıklamalarından saatler sonra Washington'dan böyle bir adımın yeni yaptırımları tetikleyebileceğini duyurdu. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberlerimiz devam ediyor. Anadolu Ajansı Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Kamışlı'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda PKK Merkez Komite üyesi Haydar Varto Kod adlı Engin Kara Aslan'ı öldürdüğünü bildirdi. Haberde Kara Aslan'ın Interpol Kırmızı Bülten ve Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı listede ise kırmızı kategoriyle arananlar listesinde olduğu belirtildi.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatı ile 2. Komandolar tarafından Pençe Yıldırım bölgesinde yürütülen operasyonlarda 2 olmak üzere 4 PKK'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında hava harekatının görüntülerine yer verilerek yapılan paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlere nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen iki PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirilirken Pençe Yıldırım bölgesinde iki PKK'lı terörist komandolarımız tarafından da etkisiz hale getirildiği ifadelere kullanıldı.
Siyonist işgalcilerin ırkçı ve fanatik görüşleriyle öne çıkan Ariel Sharon'un 28 Eylül 2000 tarihinde kalabalık bir grupla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesiyle patlak veren ve 2. İntifada olarak da adlandırılan Aksa İntifadası'nın başlaması 21. yıl dönümü münasebetiyle ihya ediliyor. Filistin halkı o tarihten bu yana Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'teki mukaddes mekanlarına sahip çıkmak konusundaki kararlılığını bugün de sürdürmekte olduğunu ortaya koymuş durumda. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas bu münasebetle yaptığı açıklamada işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'yı kirletmeye, mukaddes mekanlarla ilgili ölçülere riayet etmemeye ve bu kutsal mabede bir oyun oynamaya kalkışmasının Filistin halkının yeni bir intifadasının yüzüne patlamasına sebep olacağı konusunda uyarıda bulundu.
Irak Sosyal Paylaşım Siteleri, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Amerika'nın Victoria üssünde çıkan yangının görüntülerini yayınladı. İran'ın bugün verdiği habere göre yayınlanan görüntüler, Rıdvaniye bölgesi yakınlarında bulunan Amerikan üssünde yoğun bir duman bulutunun olduğunu gösteriyor. Victoria'daki bir güvenlik kaynağı, dumanın geriye kalan Amerikan zırhlı taşıyıcıları lastiklerinin ve araçlarının yanmasından çıktığını duyurdu.
Ve Nijerya polisi ülkedeki Hüseyin'i Erbay yürüyüşü sırasında yas tutanlara saldırdı. Muhabirimize göre Nijerya polisi ülkenin başkenti Abuja'nın bazı bölgelerinde Hüseyin'i Erbay yürüyüşü sırasında yas tutanlara ateş açtı. Söz konusu saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Siyonist Başbakan'ın İran'ın nükleer programına yönelik yaygarası ile ilgili. Siyonist rejim İsrail Başbakanı Naftali Bennett, pazartesi günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran'ın barışçıl nükleer programına yönelik kuruntulu suçlamalarını tekrarlayarak İran'ın nükleer silah üretme peşinde olduğunu öne sürdü. Naftali Bennett'in konuşması çok boyutlu olduğu için farklı açılardan değerlendirilip analiz edilebilir. Her şeyden önce Siyonist rejim başbakanının nükleer konudaki İran'a yönelik lafazanlıkları gerçek dışı iddialar ve yalanlar ile dolu olduğu söylenmelidir. Bu yöntem aslında Benjamin Netanyahu döneminde de İran'a karşı uygulanan psikolojik karalama kampanyasının bir parçasıdır. Benjamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulları oturumlarında sürekli İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili ortaya attığı yalanlardan dolayı hep alay konusu olsa da bu süreç hala devam etmektedir. Aslında sahte rejim İsrail'in bu süreçten güttüğü temel hedefin İranlı nükleer bilim adamlarına yönelik suikast düzenlemek için zemin hazırlamak olduğu anlaşıldı. Bu yöndeki faaliyetler ise İranlı nükleer bilim adamı Dr. Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikastın ardından yeni bir aşamaya geldi. Aslında Natanz nükleer tesislerine yönelik sabotaj girişimleri de bu doğrultuda değerlendirilmelidir. Bu açıdan bakıldığında Siyonist elebaşısı Naftali Bennett'in amaçlarından birinin de korsan rejimin bölgedeki cinayet ve istikrarsızlaştırıcı girişimleri ve siyasetlerini örtbas etmek olduğu söylenmelidir. Siyonist rejim İsrail bu gibi yaygaralarla Filistin meselesini bölgenin öncelikli konusu statüsünden çıkarmak istiyor. Irkçı Siyonistler bu hedefe ulaşmak için aklı sıra direniş hareketini zayıflatmak ve İran'ı bölge için tehdit göstermek istiyor. Nitekim birkaç yıl önce de Trump'ın işgalci İsrail ile koordineli bir şekilde İran'a maksimum baskıyı başlatması ve gerici Arap rejimlerinin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi bu amaç doğrultusunda olmuştur.
Bennett'in lafazanlık yapmasının bir başka amacı Viyana müzakereleri Bercam nükleer anlaşmasını bozan ve anlaşmanın da kusurlu davranan tarafın İran olarak telkin edilmesidir. Bu alanda önemli husus İsrail'in Amerika ve Avrupalıların Bercam nükleer anlaşması çerçevesinde geri adım atmalarına yönelik tepkileridir. Bu da bu anlaşmanın İsrail çıkarları lehinde olmadığını da gösteriyor. Çünkü bu senaryoların son bulması İsrail için zor bir dönemin başlaması anlamına geliyor. Viyana'da uluslararası kuruluşlarda İran'ın temsilcisi Kazım Garibava denen Bennett'in lafazanlığı ve Amerika ve 3 Avrupa ülkesi temsilcilerinin de açıklamalarına tepkisi aynı konuya işaret ediyor. Garibaba'da açıklamalarında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Batı, İsrail'in terör girişimlerine sessiz kalamazken nükleer tesislerin denetlenmesinin de devam etmesini isteyemezler vurgusunda bulunmuştu. Garibaba'da ajansının denetim cihazlarının Siyonist rejim tarafından etkisizleştirildiği bir sırada rejimin hiçbir bedel ödemeden ve ajans ve iddiada bulunan ülkeler tarafından hiçbir girişim yapılmadan İran'dan tekrar kameraları takmasını isteyemeyeceklerini belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Elçisi Mecid Tahterevanchi, Siyonist rejim başbakanının lafazanlıkları ve gerçekleri saptırma girişimine tepki olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda şöyle konuştu. Binlerce nükleer başlığa sahip olan Siyonist rejim İsrail, İran'ın barışı programı hakkında konuşamaz. Burada kesin olan husus İsrail'in sahte krizler oluşturmakla gündem saptırıp bölgeyi bu şekilde güvensizliğe sürüklemek istemektedir. Sahte rejim, İsrail bu yolda her yönteme de başvuruyor. Ancak bu yöntemlerin bazıları Amerika ve Avrupa'ya büyük bedeller ödettireceği kesindir.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Taliban'ın uluslararası toplumdan kapsayıcı hükümet kurma talebiyle ilgili. Taliban Ekonomi Bakanlığı Kayyımı, Afganistan'da yönetim şeklini düzeltmek için uluslararası toplumdan bu gruba 20 aylık sürenin verilmesini istedi. Taliban Kültürel Komitesi üyesi Enamullah Zamangani, Twitter sayfasında Ekonomi Bakanlığı Kayyımı Din Muhammed Hanif'ten naklen şöyle bir mesaj paylaştı. Uluslararası çevreler ve dünya ülkeleri bu gruba Afganistan'da kapsayıcı ve adalet eksenli yönetim kurması için 20 ay fırsat versin. Taliban son dönemde Mulla Muhammed Ahund başkanlığında kabinesini tanıttı. Yeni kabinede dikkat çeken konu ise tüm bakanların bu grubun üyeleri olmasıdır. Kurulan söz konusu kabinenin kapsayıcı olmak ve tüm etnik vesaire ve siyasi grupları içermesi gibi özelliklerden yoksun olması ise farklı ülkelerinde tepkilerine yol açtı. Taliban hükümetinin Ekonomi Bakanlığı kayyımının uluslararası çevrelerden halka dayalı ve kapsayıcı bir hükümetin kurulması için Taliban'a 20 aylık fırsat verilmesi çağrısı aslında birçok ülkenin Afganistan'daki son duruma tepkisinden kaynaklanmaktadır. 15 Ağustos'ta Taliban'ın Kabil'i kontrolü altına almasından bu yana aralarında Pakistan ve Katar'ın bulunduğu çok az sayıdaki ülke dışında uluslararası çevreler ve diğer ülkeler bu gruba karşı derin bir güvensizlik içerisinde olduğunu açıkça göstermiştir. Bu ülkeler ve çevreler Afganistan'da birkaç dönem düzenlenen seçimler sayesinde sağlanan yarım yamalak demokrasinin kaybolmasından da kaygı duymaktalar. Son haftalar ise kadınların eğitimi ve onların Afganistan'daki sosyal ve ekonomik faaliyetlerine yönelik kazanımlarına uygulanan kısıtlamalar ile ilgili raporlar uluslararası çevreler tarafından kaygı ile karşılanmıştır.
Bu doğrultuda Avrupa Birliği Taliban'a kadınlara yönelik kısıtlamalar uygulanması halinde bu grubun daha fazla yaptırıma maruz kalacağı uyarısında bulundu. Bu tür tepkiler Taliban'ın en azından görünüşteki literatüründe revizyona gitmesine de yol açmıştır. Bu bağlamda Taliban hükümeti Ekonomi Bakanlığı kayyımı halka dayalı kapsayıcı bir hükümetin de kurulması için 20 aylık bir süre istemişti. Son dönemde Taliban'ın kabinesini tanıtmasına rağmen hiçbir iç ve dış çevrelerinde sadece tek bir etnik grubun ve özel düşünce tarzına sahip kişilerin de bu kabinede yer almasına eleştirileri bu grubu revizyona gitmesini düşünmesine yol açtı. Taliban Ekonomi Bakanlığı kayyımının uluslararası çevrelerden 20 aylık süre istemesi ise özel bir yöreme de sahiptir. Çünkü Taliban Ekonomi Bakanı bütçe temini ve mali kanalların açık tutulmasının uluslararası kararlara ve yardımlara da bağlı olduğunu da bilmektedir. Taliban'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve batılı ülkeler tarafından sürekli olarak yaptırımlara maruz kaldığı ve de Amerika ve Avrupa'nın mali yardımlarından da kesildiği bir ortamda Afganistan'ı yönetmenin çok zor olacağı aşikardır. Buna esasen Afganistan Ekonomi Bakanlığı kayyımı uluslararası çevrelerden bu gruba 20 aylık zaman tanımasını bu süreç içerisinde Taliban'ın kapsayıcı ve tüm kesimlerin katıldığı hükümeti kurma yönündeki vaatlerini de hayata geçireceğinden söz etmiştir. Söz konusu Taliban yetkilisi, grubun önümüzdeki 20 ay içinde kapsayıcı bir hükümeti kurabilmesi için Afganistan'ın maddi yardımlarının da önceki hükümetlerde olduğu gibi devam etmesini istiyor. Fakat bununla birlikte Afganistan'a bağış yapan ülkelerin Taliban grubu tarafından kandırılma olasılığı nedeniyle bu grup tarafından vaatler yerine getirilen kadar yardım sağlamaya da devam etmeye istekli olmaları pek olası gibi görünmüyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Selakın nasıl olan atorga, antıbın nabeti.
İran şey, tarjistinle bir ulaşım o için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Değerli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Pakistan Başbakanı IŞİD ve Tahrik Taliban gibi bazı terör gruplarının Afganistan'da bulunmasından endişeli olduklarını belirtti değerli dinleyiciler. Geçtiğimiz günlerde İmran Han Newsweek dergisine verdiği mülakatta Afganistan'da terör gruplarının hedefinin bu savaşta da ülkeyi istikrarsızlaştırmak ve tahrip etmek olduğunu belirtti. İmran Han, Amerika'nın çıkışı ve Taliban'ın 15 Ağustos tarihinde Kabil'i ele geçirmesi ardından Afganistan çapında barış ve güvenliğin sağlanmasının ve Pakistan ve bölge içi için yararlı olmasının umut ettiğini söyledi. Ancak şimdi Afganistan'daki gidişata bakınca Taliban'dan sonra galiba diğer örgütlerin de orada faaliyet gösterdiği hissedilmektedir. Bunu Pakistan Başbakanı'nın ağzından aktarılması şimdi Pakistan hükümetinin bu konudaki kaygılarını bir türde yansıtmaktadır. Biz bugünkü sohbetimizde bu konuyu konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Pakistan acaba Afganistan'daki konumunu nasıl görüyor ve çeşitli örgütlerin orada faaliyete başlaması, üstelik terör faaliyetlerinde bulunmaları Pakistan'ın konumunu ne kadar tehlikeye düşürüyor? Bugünkü sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı Hocamız bizimle birlikte. Abbas Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Abbas Hocam katıldığınız için. Afganistan gelişmelerinin başından itibaren Pakistan'ın kaçınılmaz bir etkisi ve rolü her zaman vurgulanmıştır. Siz de defalarca buna vurgu yapmıştınız. Şimdi gidişata bakınca galiba Pakistan'ın istediği gibi Afganistan'da gelişmeler ilerlemiyor. Yani Taliban'ın dışında çeşitli terör örgütlerinin muhtemel faaliyetleri Pakistan'ı korkutmaktadır galiba. Nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz bu konuda? Pakistan sizce Afganistan'daki durumdan kaygılı mı acaba?
Şöyle söylemek istiyorum. Genelde her ülke için söylenir ya, hangi ülke, ülkenin hangi makamı, yani hangi Pakistan. Şimdi Pakistan'da İmran Han konuşuyor, Başbakan İmran Han konuşuyor. Yani ben çok fazla da onun konuşmalarına çok fazla da atasırası değer vermek değil de önemsemiyorum. Zira Pakistan'da ilk sözü ve son sözü ve tam sözü o Pakistan ordusu söyler. Hatta çok güzel bir laf var, çok denir ki her ülkenin ordusu var. Pakistan ordusunun devleti var. Yani Pakistan ordusunun bir devleti olan, bugün işte başbakan olan, ne bileyim yargısı, yürütmesi olan bir devletten söz ediyoruz. Bu ülke kurulduğundan beri, yani 1948'de Hindistan'dan bağımsızlığını aldığından beri, yani Hindistan, İngiltere'nin desteğiyle kurulan bir ülkedir bir kere Pakistan. Ve o günden beri ordusu böyle bir ordu, her şeyi hakim olan bir ordu. Defalarca gördük, idamlar yaptı. Yani orada askeri darbeler yaptılar. Yani Pakistan denen şey bir ordu. Ordunun da ICI diye bir askeri istihbarat teşkilatı var. Bu nedenle de ben İmran Han'ın konuştuklarından ciddiye almam. O ne derse desin. Pakistan ordusu esas meseledir. Pakistan ordusu ne yapacak? Kaldı ki bütün dünya alem, dost düşman, Sağır Sultan da biliyor ki bütün bu dünyanın başına olan Selefi Vahabi terör örgütlerinin bütün neşvinuma, gelişme, ortaya çıkışı bütün Pakistan'daki medreselerdir. Tabi bunların finansörü Suudi Arabistan ve İngiltere'nin organizasyonuyla. Örneğin orada bir geçen Hakkani diye bir yüksek bir okul var. Bütün oradaki bugünkü Taliban hükümetinin belki de bakanlarının %70-80'i o okuldan mezun olmuşlar. Orada askeri eğitim görüyorlar, silah eğitimi görüyorlar. Sosyal medyada dolaşan şeyler var. Orada silah eğitimi, terör eğitimi, bombalama eğitimi görüyorlar. Bu nedenle de İmran Han'ın dediği çok da fazla beni bağlamaz. Ya daha doğrusu Pakistan'ı bilenler çok da fazla bağlamaz. Pakistan kendisi zaten müsteriptir bu konuda. Ama öyle bir durum var ki Pakistan ordusunun desteğinde, lojistik, ekonomik, siyasi desteğinde bu faaliyet gösteren bu okullar İran'ın da, Afganistan'ın da, nitekim Afganistan'ın başına bela oldu, Hindistan'ın da, bütün bölgenin istikrarı için önemli bir tehdit oluşturuyorlar. Ortadan kalkmadıktan sonra bu tehdit sürer ama ortadan kalkacağına dair hiçbir olumlu düşüncem yok, mümkün değil bu.
Doğru. Hocam şimdi Afganistan'da son yıllarda siz de muhakkak bu konuyu biliyorsunuz. Yaşanan güvensizliklerde önemli bir pay olan Tahrik Taliban ve IŞİD terör grupları. Bunlarla mücadele etmek Pakistan'ın Afganistan'dan beklentisiydi. Şimdi Taliban sizce bu beklentiyi Pakistan'la ilgili ne kadar karşılayacaktı? Eğer olmazsa Pakistan kendisi direkt olarak bunlarla mücadele için bir adım atabilir mi?
Hayır, hiçbir şekilde olmayacaktır. Bir kere bunlar düşünce olarak, yani temel düşünce olarak Taliban'ın, ne bileyim Tahrik-i El-Gaide ya IŞİD ya hepsi aynıdır. Yani ben hep bugün Suriye'de söylerim ki Ehrar-ı Şam veya ne bileyim Nusra veya El-Şabab Afrika'da veya ne bileyim Boko Haram veya bunların hepsi El-Gaide, hepsi temel düşüncelerde aynıdırlar. Bunlar Selefi Vahabi cihatçı gruplardırlar. Aşağı yukarı küçük nüanslarda bir bilayla farkı var. Bu nedenle de bunlar savaşmazlar mı? Savaşırlar. Bu savaş ideolojik bir savaş değildir. Ne kadar fazla saha ederiz, ne kadar fazla hakimiyet alanı kurarız diye. Bugün düşünün Suriye'nin İdlib kentinde sıkışmış on binlerce cihatçı bazen birbirlerle savaşıyorlar. Hatta onlara destek olan ülkelerle savaşıyorlar. Bu ideolojik bir savaş değil, iyiye örnek değil. Ne kadar fazla hakimiyet oluştururum. Bu nedenle de Afganistan'dan sonra, bundan sonra Afganistan'ın belli bölgelerinde, Taliban'ın zayıf olduğu bölgelerde mutlaka bu tür terör örgütleri çok kolaylıkla faaliyet edecekler. Ha, Taliban'la bir çatışmaya girerler mi? Girerler. Ama dediğim gibi bu o örgütlerin, yani Taliban iyi, o da kötü ya da o kötü, bu iyi değildir. Hepsi kötüdürler. Hepsi insanlıkla bölge için, güvenliği için tehlikedirler, terör örgütüdürler. İnsan hakları, kadın hakları, çevre hakları, hiçbiri yoktur bunlarda. Söz konusu bile değildir. Ama dediğin gibi Pakistan'ın belki de şöyle de bir durum var. Diyelim ki Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediklerini var, Katar'ın desteklediklerini var, Suudi Arabistan'ın desteklediklerini var. Suudi Arabistan içindeki kendi farklı farklı ne derler, şehzade gazetelere bağlı güvenlik örgütlerinin destekledikleri var. İngiltere'nin farklı farklı destekleri var. Pakistan'ın kendisini destekledikleri var. Mutlaka CIA'nin bir şekilde destekledikleri var. Bu nedenle başka ülkelerin de destekledikleri var. Bu nedenle de bunların savaşlarını bizim Türkiye'de bir şey var. Kayıklı kavgası deriz. Yani kayıkçıların eskiden İstanbul'da bir numaradan kayıklı kavgalar olurdu. Kayıklı kavgasından öteye geçiyorsa da tamamen çıkar ve hakimiyet alanında ilgili çatışmalardır. Başka türlü bunlardan biri iyi ya da kötü demek mümkün değildir.
Doğru. Şimdi hocam son soru olarak bu konuda sizin açınızdan bölgesel anlamda Pakistan diğer ülkelerle Afganistan gelişmelerini kendi istediği ve beklediği olumlu ve pozitif yöne yönlendirmek için işbirliği yapabilir mi veya yapmak ister mi acaba?
Belki bu konuda uluslararası arenada görüntüyü verme açısından, belki de bazı komşu ülkelerle, örneğin Hindistan'la komşulukları var, tabi uzun meseleler var, problemler var, İran'la bir sürü problemler var, Afganistan hakeza, bütün Afganistan halkı biliyor ki, başlarına gelenlerin %100 sorumlusu Pakistan devletidir. Belki bunu düzeltme açısından kamuoyunda, çünkü kendisinin ekonomisi de çok kötü Pakistan'ın, bunu düzeltme açısından bazı girişimlerde bulunabilir. Yalnız şunu söylemem lazım, Pakistan'ın kuzeyinde, Veziristan, Kuzey Veziristan bölgelerinde Pakistan devletinin kendisini o kadar güçlü ordusu olmasına rağmen hakimiyeti söz konusu değil. Oralarda birçok aşiret ve birçok bu terör örgütleri devletin hakimiyetinin önüne geçmişler. Yani Pakistan önce başarabilse kendi ülkesindeki Beludistan bölgesinde veya kuzeydeki bölgelerde hakimiyet oluşturur. Bu nedenle de öyle bir niyeti var mıdır onu düşüneceksin. Varsa da cüzü var mıdır bunu düşüneceksiniz. Kaldı ki ben öyle bir niyeti yoktur ama belki görüntüyü kurtarma için işte iyi komşuluk ilişkiler münasebetiyle işte İran'la, Hindistan'la veya Afganistan'la veya hatta Rusya'yla, Çin'le geçineyim diye bazı böyle girişimler yapabilir. Kaldı ki ekonomik olarak da çok zayıf olduğundan dolayı, genelde dış yardıma da muhtaç olduğundan dolayı her zaman için Suudi Arabistan'ın ve diğer Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de parasına muhtaç olduğu için onların da emrine sıkamayacak veya en azından onların istedikleri doğrultuda hareket ettiklerine hiçbir şüphem yoktur diye düşünüyorum.
Peki. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Bir yayında buluşmak umuduyla.
Teşekkürler. Hoşçakalın. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Sayın Dr. Abbas Karasu hocamızla konuştuk. Pakistan'ın Afganistan'da terör gruplarının bulunmasından endişesi ve Afganistan gelişmeleriyle ilgili bugünkü sohbetimizde son yaşananları gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu daimi temsilcisi Kazım Garibabadi'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi'nin İran'la ilgili son raporuna tepki göstermesi, İran'ın Razi Müessesesi'nin koronavirüse karşı geliştirdiği Kopars aşısının projesi sözcüsü Muhammed Hüseyin Fallah Mehrabadi'nin aşının faz 3 merhalesini de başarılı bir şekilde geride bıraktığını açıklaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Irak'ta Nuceba hareketinin Erbil'de Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirme yönündeki hareketliliğe verdiği tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak'ın Nuceba Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Ekrem Kabidi, Kuzey Irak'ın merkezi Erbil'de korsan İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için düzenlenen oturuma sert tepki gösterdi. Kuzey Irak'ın merkezi Erbil'de korsan rejim İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye destek oturumu düzenlenmesine karşı Iraklı siyasi partilerin sert tepkileri devam ediyor. En son Nuceba Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Kabi bir mesaj yayımlayarak Erbil'de düzenlenen oturumu ısmarlama ve hiçbir değeri olmayan bir oturum niteledi. Şeyh Kabi, bu oturumu bazı hain ve şereften yoksun kişiler Irak ile korsan İsrail ilişkilerini normalleştirmek amacıyla düzenlediğini, ancak bu tür değersiz oturumlar Irak'ın Filistin davası ve işgalci Siyonist İsrail'e yönelik ilkeli ve tarihi tutumunu değiştiremeyeceğini kaydetti. Şeyh Kabi ayrıca bu tür bir oturumun düzenlenmesinden Kuzey Irak yerel yönetiminin sorumlu olduğunu vurguladı.
İttilaat gazetesinde İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Behruz Kemalvendi'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan yanlı raporlarla İran'la olan yapıcı süreci tahrip etmemesini istemesi, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahterevanchi'nin Siyonist rejim başbakanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İran ile ilgili sözlerinin yalan olduğunu söylemesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Çin Dışişleri Bakanlığı gelişmekte olan ülkeleri bastırmanın yenilgiye mahkum olduğu yönündeki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, gelişmekte olan ülkeleri hangi yöntemle olursa olsun bastırmak yenilgiye mahkum olduğunu vurguladı. Nijer Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, gelişmekte olan ülkeleri hangi yöntemle olursa olsun bastırmak yenilgiye mahkum olduğunu belirtti. Bakan Wang Yi, her ülke kalkınmak için çaba harcama hakkına sahip olduğunu, gelişmekte olan ülkelerin kalkınması ise beşeri camianın gelişmesinin önemli işaretlerinden biri olduğunu belirtti. Bakan Wang Yi ayrıca kalkınma her ülkenin sorunlarının çözümünün esas anahtarı olduğunu belirterek, Pekin, ülkenin nasıl yönetileceği alanındaki deneyimlerini Nijer ve diğer gelişmekte olan ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu kaydetti.
Hemşehri gazetesinde İran'ın dış ticaret hacmine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Gümrük İdaresi Başkanı Mehdi Mir Eşrafi, İran'ın dış ticaret hacminin 6 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %47 artış ile 45 milyar dolara ulaştığını belirtti. Mir Eşrafi yaptığı açıklamada 6 aylık dönem içinde İran ve dünya ülkeleri arasında 79.1 milyon ton ürün mübadelesinin yapıldığını söyledi. Mir Eşrafi bu dönem içinde 21.8 milyar dolar ürün ihracatı gerçekleştiğini, bunun ağırlığının 60 milyon ton olduğunu, bu dönem içindeki ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre ağırlık olarak %30 ve değer olarak %61 arttığını söyledi. Mir Eşrefi 21 Ağustos ile 21 Eylül tarihleri arasında 6,5 milyar dolar değerinde 5.5 milyon ton çeşitli ürünlerin gümrüklerden çıkarıldığını belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilgi tabanlı ekonomi.
Değerli dinleyiciler, İran'da Bilgi Tabanlı Ekonomi isimli seri programımızın 7. bölümüyle beraberiz.
Bu sohbetimizde İran'ın ekonomisini bilgi tabanlı olarak geliştirme çabalarını ve bu bağlamdaki faaliyetleri ve değişiklikleri ele alacağız.
Halihazırda kaynaklar endüstriyel ekonominin altyapısı sayılmıyor. Düşünsel yatırımlar bu kaynakların yerine geçmiştir. Bu yüzden bilgi ve bilime dayalı faaliyet gösteren kurumlar ve kuruluşlar, bilgi tabanlı merkezler olarak bir ülkenin ekonomik gelişiminde hayati faktörler sayılırlar. Sohbetimizin devamında İranlı bilgi tabanlı şirketlerden bir başkasının faaliyetleriyle tanıştıracağız sizleri.
Pegahi Aftab şirketi 1999 yılından itibaren faaliyet gösteren bilişim teknoloji şirketidir. Günümüze kadar dinamik ve kalifiye insani güç sayesinde değer yaratan hizmetleri ve ürünleriyle yazılımsal çözümleri, kurumsal kaynaklar planlamaları ile büyük ve orta boy işletmelere ve sanayilere yardımlar sağlamıştır.
Pegahi Aftab şirketi modern teknolojilere dayalı olarak sunulan yazılımsal çözümlerin yanı sıra kullanıcıların değişikliklere ihtiyaç duyduğu zaman onların bağımsızlığını korunmasına da inanıyor. Bu yolda ise bu şirket BPMC süreci yönetim sisteminin tasarlanması ve çalıştırılması öncüleri arasında yer almıştır.
Agile BPMC yazılımı Pegahi Aftab şirketinin işletme sürecinin yazılımının yeni kuşağıdır. Bu yazılım şirketin 15 yıllık deneyimlerine dayanarak süreçsel çözümlerin üretilmesi amacıyla tasarlanmış ve hazırlanmıştır. Bu yazılım sayesinde kolayca ve hızlıca her işletmenin en karmaşık süreçlerini bile uygulamak ve denetlemek mümkün.
Bu yazılım hıza ve çevikliğe dayalı yapısı ile işletmelerin öngörülmeyen değişikliklerine bile çözümler sağlamaktadır. Bu yazılım süreç yönetimine odaklanmasının yanı sıra ve gereken imkanları sağlamasına ilaveten süreçsel olmayan sistemlerin üretimi içinde alt zemin hazırlamıştır. Bu yüzden günün teknolojisine dayalı olarak internet üzerinden çalıştırılan sistemlerin üretimi için güçlü bir araç sayılmaktadır.
BPMS yazılımı sayesinde küçük bir takımla kolayca, hızlıca ve kurumsal bağımsızlığın korunduğu bir şekilde işletme süreçleri ve prosedürlerinin yönetilmesi teknolojik dünyasına ayak uydurmak mümkün. Bu yazılımın çevikliği, süreçler yönetiminin tüm aşamalarının sadece internete dayalı bir ortamda gerçekleştirilmesi ve artık başka bir araca ihtiyaç kalmamasıdır. Ayrıca bu yazılım sayesinde sürece dayalı olan ve olmayan kodlamalara ihtiyaç kalmadan yazılımların üretimi de mümkündür.
Formülların tasarlanması da bu yazılımın bir başka özelliği, öyle ki bu yazılımın yapısı sayesinde otomatikman bir form oluşturuluyor. Ancak bu form istenilen şekilde zevke göre değiştirilebilir. Süreçlerin tasarlanması bu yazılımın bir başka avantajı. Sevilen ve standart modelizasyon dili sayılan BPMN 2.0 sayesinde işletme süreçlerini tasarlamak ve istenilen şekilde ayarlarını yapmak mümkün. Bunların hepsini AGL, BPMS işlem ve süreç tasarımcı ortamında yapmak mümkün. Başka bir yazılımın kurulmasına da ihtiyaç yoktur. Her kullanıcının rolünün tanımlanmasının ardından onların sistemin farklı kısımlarına erişim seviyeleri belirlenir ve hiyerarşik yapı sistemi uygulanabilir.
Yazılım panosunda durumuna göre grafikler, önemli işlerin listesi ve ihtiyacınız olan her şey kullanıcının gözleri önünde yerleştirilebilir. Panonun tasarlanmasındaki yaratıcı stratejiler sayesinde interaktif bir yöntemle, grafiklerle, araştırma ve verisel bilgi formları hazırlayarak özel bir pano hizmet imkanı sunmuştur. İşlemin uygulanması aşamasında her kullanıcı kendi erişim seviyesinde yapabileceği işlemleri uygular ve işlem faaliyetlerini aktif dosyalara yerleştirir.
Aktif dosyalar kısmında işlerin sınıflandırılması ve kişisel arşiv oluşturma, arama ve bir sonraki aşama için not alma, süreçlerin durumunu değiştirme ve iş prosedürlerin grafik olarak sergilenmesi gibi birçok yönetim imkanı yer almaktadır. Son aşama olan denetleme ve optimizasyon aşamasında ise BPMC yazılımında işlemlerin dar boğazlarını kolay bir şekilde yönetilmesine nihai çözümler sunulmaktadır. Katmanlı raporlar ise işletme işlemlerini kurumsal aşamadan işletmeler aşamasına kadar denetlenmesini sağlamaktadır.
Yaklaşık 20 yıl önce Pegahe Aftab şirketinin ilk ürünü olan onarım ve koruma yazılımı İran'ın santrallerinin birinin teklifiyle üretildi. Bu yazılımın son yıllardaki gelişme ve tamamlanma süreci öyle ki mevcutta fiziksel varlıkları koruma ve yönetme açısından kapsayıcı bir çözüm olarak tanınmaktadır. Bu şirket bu yolda şimdiye kadar 30 İran santrali ile beraber çalışmıştır. Bilindiği üzere donanımın korunması ve erişim ve güvencelerin sağlanması santrallerin yönetilmesinde büyük bir öneme sahiptir. İşte bu yazılım belgeleri, yönetme modülleri ve elektronik arşiv sayesinde ayrıca destekleme ve temin zinciri yönetimi sayesinde güncel teknolojisi ile kapsamlı, bütünleşik ve hedefli yönetim araçları ile internet üzerine kurulu stratejilerden yararlanma imkanı sunmaktadır. Bu şirket şimdiye kadar 210 bin donanımı koruma geçmişine 4 milyon 439 bin 760 aşkın iş arama talebine 9 bini aşkın kullanıcıya sahip olmuştur.
Pegahe Aftab onarım ve koruma yazılımı süreçsel ve işlemlere dayalı yaklaşımı sayesinde çalışma taleplerinin yönetilmesinin operasyonel adımlarına desteklenme gücüne sahiptir. İş talebi açısından kurumlarda görülen farklılıklar kolay bir şekilde bu yazılımla yönetilmekte ve gereken denetim ve gözlemlerde yapılabilmektedir.
Tahran Radyosu.
Pegahe Aftab şirketinin bir başka başarısı da Güvenli Ufuk yazılımıdır. Güvenli Ufuk, bu şirketin uzmanlarının endüstriyel verileri toplama ve işlem yapma çerçevesindeki birikmiş yıllarca deneyimliğinin sonucudur. Bu bağlamda mevcut çözümlerin zayıf noktaları giderilerek yeni bir model sunulmuştur. Bu yazılımsal ve donanımsal çözüm endüstriyel ağların güvenliğini korumasının yanı sıra onlar ile iletişim kurma imkanını da sağlamış ve hacimli verilerin işletilmesine imkan tanımıştır.
Güvenli Ufuk, iki ağ arasında gateway olarak bilinen rolün üzerine kurulu sistemin sonucudur. Bu sistemin amacı sınırlı sistemler sayesinde bilgilerin aktarılmasını amaçlıyor. Bu yaklaşımda tasarlanan donanım bir yandan veri ağına bağlanır ve güvenliğin sağlanması için gereken sınırlandırmaların uygulanmasına imkan tanır. Bir yandan da endüstriyel ağlar ile iletişim kurmak için bu ağlara erişim sağlamaktadır. Bu donanımın diğer yaygın ve güvenli olmayan yöntemler ile farkı, sözü geçen sistemin işletim sistemine sahip olmaması ve sadece hedef olarak belirlenen süreç için tasarlanmış olmasıdır. Sonuçta bilinen işletim sistemlerinin kullanılmaması yüzünden kötücül yazılımların bu sisteme sızması da pek mümkün görünmüyor.
Pegahe Aftab şirketinin planlı ve sürekli olarak 20 yıl boyunca İran'ın elektrik üretimi stratejik endüstrisinin yanında bulunması ve bu iki kompleksin işbirliği yapması ve etkileşim içerisinde olması, kapsayıcı, bütünleşik ve işlemsel yolların ve çözümlerin sunulmasına yol açmıştır. Yönetim, kullanım, koruma ve onarım, mühendislik, planlama, güvenlik, finans, idari, destekleme ve insani kaynaklar alanında ciddi çözümler sunulmuştur. Bu yüzden bu şirket kurumsal insani güç anlamında ileri gelen bir şirkettir.
Değerli dinleyiciler, İran'da Bilgi Tabanlı Ekonomi isimli seri sohbetimizin 7. bölümünün sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce sitemiz parstoday.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Amerika'nın İslam Cumhuriyeti'nin en habis düşmanı olarak tanıtırken, iç ve dış düşmanlara karşı sabır ve direnişin İslam'ın talimatı olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. Elbette bugün bizim ve İslam Cumhuriyeti'nin en habis düşmanı Amerika'dır. Elbette ki bizim az düşmanımız yok, fakat hepsinden daha habis ve daha inatçı olanı Amerika'dır. Amerikalı yetkililer hem yalancılar, hem kurnazlar, utanmazlar, açgözlüler, şarlatanlar. Hareketlerini, söylediklerini siz dinleyin, göreceksiniz. Şarlatan gibi konuşurlar. Yani çeşitli çirkin ahlaki özellikler ve elbette bunun yanı sıra zalimler, taş kalpliler, şiddetle acımasızlar. Teröristler, yani tüm iyilerin sahip oldukları her şeyi bunlar tek başlarına sahipler. Yani böyle bir düşman bugün bizim karşımızdadır. Allah böyle düşmanlara karşı Resulullah'a talimat vermişti. Bi'setin başından Allahu Teala peygambere sabırlı olmasını emretmiştir. Bi'setin başındaki surelerden olan Müddessir suresinde şöyle buyruluyor: ve Rabbine dayan, sabret. Kendi Allah'ın için sabret. Yine Kur'an'ın ilk surelerine olan Müzzemmil suresinde şöyle buyruluyor: onların söylediklerine karşı sen sabret. Kur'an'ın diğer yerlerinde de mükerrer olarak bu anlam vardır. İki yerde şöyle buyuruyor: emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Hem Hud suresinde var, hem Şura suresinde. Bu yüzden talimat verilmiştir. Şimdi sabır ne demek? Sabır, oturup el elin üstüne koyup sonuçları ve olayları beklemek demek değildir. Sabır, yani direnmek, dirençli olmak, kendi doğru hesaplarını ve titiz hesaplarını düşmanın hileleriyle değiştirmemek. Sabır, yani kendimiz için çizdiğimiz hedefleri izlemek. sabır yani moral ile hareket etmek ve devam etmek. Bu sabrın anlamıdır. Evet değerli dinleyiciler, İslamiyet Kılavı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 82. bölümüyle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde geçen bölümlerde olduğu gibi beyin ve sinir hastalıkları hakkında konuşacağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler, sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılırlar. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilirler. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpaze kapsamasından dolayı her bölümde farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri hakkında konuşacağız. Son bölümlerde sinirsel hastalıklar ile ilgili konuşmuştuk. Şimdi de omurga, omurilik hastalıkları ile ilgili konuşacağız. Bugünkü bölümde ise kireçlenme ve de boyun hasarları spazmı hakkında konuşacağız.
Fasiyet eklemler omurganın arka tarafında yer alan omurları birbirine bağlayan ve omurganın hareketinde önemli rol oynayan küçük eklemlerdir. Boyun omurgalarındaki fasiyetler de bel omurgalarındaki fasiyetler gibi hızlı bir şekilde dejenere olup boyun kireçlenmelerine yol açabilir. Fasiyet eklemler bitişik omurlarının bükülmesine ve düzelmesine izin verir ancak orada bulunan kıkırdak, kırılgan ve aşınmışsa fasetler de sertleşir ve iltihaplanabilir. Kemik mahmuzları veya osteofitler, iltihaplı eklemlerde artan eklem sürtünmesine karşı doğal bir reaksiyondan kaynaklanabilir. İltihaplı eklemler ve kemik mahmuzları hem spinal kanalı hem de sinir köklerinin uçlarını daraltabilir ve potansiyel olarak ağırlı sinir sıkışmasına da yol açabilir.
Boyun kireçlenmesi esas olarak yaşlanma, cinsiyet, bazı hastalıklar ve genetikten kaynaklanır. Eklem kıkırdağı bozulması 30 yaşında başlayabilir ancak 50 yaşından sonra hızlanır. Genel olarak boyun kireçlenmesi menopoz sonrası kadınlarda daha sık görülür. Gut, diyabet, artrit romatoid ve enfeksiyonuz sorunlar gibi hastalıklar da boyun kireçlenmesine neden olabilirler.
Bazı semptomları gözlemleyerek boyunda kireçlenme olup olmadığını tahmin edebilirsiniz. Omuzlara veya kürek kemikleri arasına uzanan ağrılar, kollarda, ellerde ve parmaklarda uyuşukluk ve güçsüzlük, sabahın erken saatlerinde şiddetli olan ardından vücudun hareket etmesiyle düzelen Ağrı ve kuruluk bu semptomlar arasında yer alıyor. Ayakta durmakta daha da kötüleşebilecek boyunda kronik ağrı ve kuruluk ve damar sertleşmesi de en önemli belirtilerden biridir. Boynu hareket ettirildiğinde tıkırtı ve gıcırtı, benzeri seslerin çıkması veya karıncalanma hissi ağrıya veya hareket edememeye neden olan anormal kas kasılmaları veya boyun spazmları veya boyunda başlayan baş ağrıları boyun kireçlenmesinin semptomlarından bazılarıdır. Sinirlilik, yorgunluk ve uyku bozuklukları ve çalışmada zorlanmada bu hastalığın diğer yan belirtileridir.
Hastalığı teşhis etmek için doktor hastanın tıbbi geçmişini inceledikten ve kapsamlı bir fiziksel muayene yaptıktan sonra boyun röntgeni çekebilir. Çünkü eklem aşınması değişikliğinin şiddetini değerlendirmek için buna acilen ihtiyacı var. Ancak bilgisayarlı taramaları veya MR'lar değişikliklerin kapsamı hakkında daha doğru bilgiler de sağlayabilir.
Boyun kireçlenmesi için çeşitli tedaviler vardır. Dinlenme başvurulan ilk tedavidir. Uyku alışkanlıklarını değiştirmek de dahil olmak üzere ağrıya neden olan durumları ve aktiviteleri azaltmak için düzeltici aktiviteler bir sonraki tedavi yöntemidir. Lokal ağrıyı hafifletmek ve boyundaki kireçlenmeyi tedavi etmek için ısı veya soğuk tedavisi de uygulanabilir. Özellikle ağrıya neden olan bir aktiviteden sonra buz torbası şişmeyi veya iltihabı azaltır. Isı yastığı veya sıcak su torbası veya sıcak duş da boyuna iyi gelir.
Boynu desteklemek ve kireçlenme ağrısını azaltmak için kullanılabilecek birkaç destekleyici araç da bulunmaktadır. Omurga ortezleri tıbbi bir boyunluk olabilir. Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar ayrıca ağrı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Ödemler boyun kireçlenmesinde etkili bir faktördür. Bu nedenle ödemleri azaltmak, ağrıyı hafifletmek için önemlidir. Bu nedenle boyun ve çevresindeki kaslardaki ağrılı krampları gidermek için kas gevşeticiler de kullanılır.
Tahran Radyosu.
Boyundaki kireçlenmenin neden olduğu kronik semptomlar veya şiddetli ağrı ataklarının hafifletilmesi için kayropraktik veya osteopati gibi manuel tedaviler önerilebilir. Manuel terapinin felsefesi omurgadaki eklemlerin bir bozukluğunun ağrıya neden olabileceği ve omurga eklemlerinin manipülasyon yolu ile hareketinin ağrıyı azaltabileceğine dayalıdır. Kireçlenme bir eklem hastalığı olduğu için harekete dayalı tedavilerden önemli ölçüde etkilenebilir. Fizyoterapi ve cilt hattında elektriksel sinir stimülasyonu diğer tedaviler arasında yer alıyor.
Soğuk lazer veya düşük güçlü lazer ciltten geçen ve hücreler tarafından emilen ışık fotonlarını yayarak iltihabı ve ağrıyı azaltmak ve vücudun doğal iyileşme sürecini hızlandırmak için çalışan boyun fıtığı tedavilerinden biridir. Şok dalgası tedavisi bir dizi kontrollü basınç dalgasının boyun bölgesine hücresel düzeyde doğrudan mekanik kuvvet uygulayarak etki yaptığı başka bir yöntemdir. Bu yöntemde boyun bölgesine uygulanan kontrollü mekanik kuvvet, boynun hasarlı kıkırdak dokusunda hücre içi metabolik tepki ve geri bildirimi arttırır ve kıkırdağın hasarlı bölgelerinden kan akışını arttırarak iyileşme sürecini hızlandırmak ve ağrıyı azaltmak için vücudu uyarır.
Fonksiyonel manyetik stimülasyon, boyun kireçlenmesine neden olduğu boyun ağrısını tedavi etmek için dirsekte bir elektrik alanı oluşturan boyun bölgesindeki omurlar, sinirler ve kaslar arasındaki kıkırda uyaran ve iyon değişimini sağlayarak uygulanan yeni bir yöntemdir. Aslında manyetik halının uyarılması, boyun dokusunda artan kan dolaşımı ve boyun bölgesine artan oksijen beslemesini tetikler ve boyun bölgesinin hasarlı hormonları arasındaki kıkırdan yenilenmesi ve restorasyonu ile sonuçlanır.
Mikrovasküler tedavisi, boyun kireçlenmesinin neden olduğu ağrıların tedavisinde en etkili yöntemlerden biridir. Mikrovasküler, boyun bölgesine elektromanyetik dalgalar göndererek kılcal damar ağını uyarıyor ve boyun bölgesine kan akışını arttırarak böylece omurlar arası kıkırdak ve boynun diğer hasarlı dokularını oksijenlendirerek uyarılmasına ve onarılmasına yol açar. Ayrıca masaj terapisi, akupunktur ve egzersiz terapisi de bu hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılan diğer tedavi yöntemleridir.
Boyun kaslarındaki kramplar, spazmlar ve sertlikler iş yaparken hastayı rahatsız eden bir diğer boyun komplikasyonudur. Sohbetimizin devamında bu hastalık hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Boyun spazmı, kas kramplarına veya boyun ağrısına neden olan boyun kaslarının istemsiz kasılmasıdır. Boyun ve sırt spazmı, spazmın farklı türleri arasında yer almaktadır.
Boyun spazmları, boyunun aşırı kullanımı, başı ve boynu yanlış hizalanması veya stresten dolayı ortaya çıkabilir. Boyun krampları başınızın arkasında herhangi bir yerde başlayabilir, omuzlara doğru, boynun her iki yanından veya boynunuzun ortasına doğru uzanabilir. Bazen özellikle bir sinir hasar görürse ağrı kolunuza veya elinize kadar uzanabilir.
Boyun spazmlarına ve kramplarına neden olabilecek birkaç faktör vardır. Spor travmaları veya araba kazalarının neden olabileceği, burkulma veya kas gerilmeleri gibi travmalar söz konusu olabilir. Ayrıca boyuna doğrudan darbe veya kafaya veren vücudun herhangi bir yerine gelen darbe, boynun herhangi bir yöne hızlı bir şekilde bükülmesine neden olan bir darbe de bu hastalığı tetikleyebilir.
Spinal kanal fıtığı, disk çıkıntısı, disk kırıkları ve artrit diğer bu hastalığın ortaya çıkmasında katkıda bulunan faktörlerdir. Enfeksiyon bu hastalığın ortaya çıkmasının başka bir nedenidir. Bu nedenle boyun ağrısı ve ateşli boyun krampları, beyin ve omurilik zararlarından birinin ciddi bir enfeksiyonundan veya menenjitten kaynaklanabilir. Katılım ve boyun travması geçmişi bu boyun hastalıkları riskini artırıyor.
Spazmın ana semptomlarından biri bitişik eklemlerin kilitlenmesidir. Boyun kaslarında düzgün hareketi engelleyen kas kasılması da bu hastalığın emarelerindendir. Kişi günler hatta haftalarca başını belli bir yöne çevirmeyebilir. Herhangi bir yaygın stres türü sıvı birikmesine ve sonuçta kaslarda ağrılı düğümlere neden olabilir. Bu ağrılı düğümler genellikle masajla giderilir. Bir spazm, kasılma nedeniyle kasılan birçok kası içerecek şekilde büyük bir düğüm oluşturabilir. Boyundaki bu kas spazmları genellikle korkutucudur ve kramplardan sonra nörolojik etkileri de olabilir. Uzuvlarda güçsüzlük, karıncalanma, uyuşma ve kaşınma güçlü bir spazmdan sonra ortaya çıkabilecek yan etkileridir.
Boyun kaslarında kramplar ve sertlikler çoğu zaman aniden başlasa da uygun tedaviyle bu spazmlardan hızlı bir şekilde kurtulmak mümkündür. Bu komplikasyon tedavi etmek için buz torbası uygulamak, ısıtmak, ilaç almak, kayropraktik, masaj tedavisi, fizik tedavisi, soğuk lazer tedavisi, elektriksel kas stimülasyonu tedavisi görmek, germe hareketleri yapmak, manuel terapi ve egzersiz gibi önlemlere başvurulabilir.
Ultrason, boyun, eklemler ve yumuşak dokulardaki uyaranmış kasları tedavi etmek için ses dalgalarını kullanan başka bir tedavidir. Tetik noktalarının tedavisinde vücuttaki tetik noktaların da uyarılması ve serbest bırakılmasına odaklanır. Boyun kas dokusunda tetik noktalar bulunmaktadır. Tetik noktalarını serbest bırakmak için farklı yöntemler kullanılarak odaklı basınç uygulanır. Tetik noktalarını ortadan kaldırmak kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olabilir ve böylece iyileşme sürecini de hızlandırabilir.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 82. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda parsiyode.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27 53 telefon numara.